Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Gökhan Yılmaz.
Yine güzel bir cuma gününde teknoloji ve oyun dünyasındaki gelişmeleri sizlere aktarmak üzere birlikteyiz. Ülkemizden haberlerle başlayacağız. Çok güzel bir gelişme var. Turkcell, Vodafone ve Turksat dev bir birleşmeye imza attılar ve bu birleşme sayesinde artık 3 firmada ortak fiber altyapı yatırımı yapacaklar. Daha öncesinde nasıl oluyordu bu? Her şirket kendi fiber yatırımını yapıyordu ve doğal olarak her şirket kendi kasası için izin almak zorundaydı ve kendi yatırım maliyetlerine katlanmak zorundaydı. Şimdi tek bir çukur kazacaklar ve bu çukurdan geçirilen fiberden ortak yararlanacaklar. Böylece maliyetler 3 kata kadar düşmüş olacak. E tabi düşen maliyetler yüksek karlılık olarak hanelerine yazılacağı gibi inşallah bize de ucuzlayan internet olarak geri dönecek diyorum ben.
Güçlerini birleştirmişler diyebiliriz yani.
Bu da Voltron'u kurmuşlar.
Ama aralarında birisi yok tabii ki.
Türk Telekom yok. Türk Telekom'da şöyle bir yaklaşım var arkadaşlar bu işlere. Zaten altyapının çoğu bende. Ben niye sizden paylaşayım? Siz kendiniz çukurunuzu debelenin diyor. Kumda oynayın diyor. Açıkçası pek hizmet veya kullanıcıya karşı sorumluluğunu yerine getirme konusunda adım atmış gibi görünmüyor bu topluluğa katılmayarak.
Ama belki bunların birleşmeleri de bir şeyleri değiştirir. En azından şimdisi için olmasa da ileride belki de. Yani yavaş yavaş bunlar fiberi genişlettikçe.
Ya şimdi şöyle bir şey var. Fiber altyapı yatırımları arttıkça, ülkemizde fiber kablolar her yere ulaştıkça, her haneye girdikçe ilk önce insanımız hızlı bir şekilde bilgi ulaşmaya başlayacak. İlk değişen şey bu olacak. Daha sonrasında belki de adil kullanım kotasında bazı kriterlere değişimler yaparlar diyeceğim ama bu pek mümkün görünmüyor. Çünkü AKK dediğimiz olay arkadaşlar fiberle evinizdeki internetin hızlanmasıyla falan alakalı değil. Direkt olarak ülkenin internet kullanım zihniyetiyle alakalı bir şey. Şimdi bizim en büyük sorunumuz ülke olarak ülkedeki insanın ulaşmak istediği tüm sitelerin, tüm dataların neredeyse %90'ının yurt dışında yer alması. Siz ülkenizdeki altyapıyı geçip yurt dışına bağlandığınız anda yurt dışındaki firmalara bu telekom servisleri, Digiturk olsun, Süper Online olsun fark etmiyor, para ödemeye başlıyorlar. Bunlar da para ödedikleri için işte adil kullanım kotası koyuyorlar ki siz yurt dışından fazla yararlanmayın. Belli bir yerden sonra bunu belli bir limitte tutabilsinler. Sizin ödediğiniz parayla onların yurt dışına ödeyeceği para sonrasında karlılık olarak onlara geri dönebilsin. Asıl yapılması gereken şey Donanım Haber veya benzeri diğer bütün sitelerin bütün hostingini, bütün bilgisini Türkiye'de tutabileceği bir düzen getirmek. Yani Türkiye'deki veri merkezlerinin maliyetlerini düşürmeye çalışmak, dev veri merkezleri kurmak. Bunun milli politika olması lazım. Şu anda biz bütün veriyi yurt dışında tutuyoruz. Donanım Haber yine videolarının çoğunu elinden geldiğince yurt içinde tutmaya çalışıyor ama diğer bütün servis sağlayıcılara baktığımızda veri yurt dışında tutuyorlar. Yani yurt dışında tutmak ülkede tutmaktan 10 kat daha ucuz. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Kendi altyapından ulaşabileceğin veri kendi ülkende dursa hiçbir yere para ödemeyeceksin. Kullanıcın hem çok daha hızlı ulaşacak hem hızlı yararlanacak. Veren mutlu olacak, alan mutlu olacak. Ama bunu yapmıyorlar. Ülkedeki maliyeti yüksek tutuyorlar. Neden tutuyorlar onu da bilmiyoruz arkadaşlar. Bizi yurt dışına bağlanmaya mahkum kılıyorlar. Sonra da adil kullanım kotası gibi bir şey uydurup milleti soyuyorlar. Yani anlaşılır gibi değil ülkenin internet politikası. Bu da anladığım kadarıyla ya bu işten tam olarak anlamayan insanların belli noktaları tutmasından kaynaklı bir şey. Ya da hiç anlamadığımız bir olay var arka planda. Bizim de bilgimizi aşan, bizim cahilliğimizi bir suratımıza vuracak bir gerçek var. Biz bu gerçeği bilmediğimiz için kötü düşünüyoruz.
Belki daha karlı geliyordur. Ama onun dışında zaten yine Steam olsun veya diğer streaming servis sağlayıcılar olsun. Bunların da hep sonucuların bu durumda Türkiye'de de bulunması gerekiyor. Yani.
İşte sen onlara servis verirsen inanılmaz güzel veri merkezleri kurar. Dersen ki bunlara buyurun gelin maliyetinizi düşürün burada tutalım sizin sunucularınızı diye. Steam tabii ki sunucusunu burada tutmak ister. Niye başka yerde tutsun ki? Onun için de karlı bir şey çünkü. Türkiye'den inanılmaz bir download oluyor. Ve Türk kullanıcısına inanılmaz hızlı bir servis vermiş olacak. İşte bizim bunları sağlıyor olmamız lazım ki adil kullanım kotası saçmalığından kurtulalım. Yoksa öyle fiberin evinize girmesi, sokaktan her yerden fiber fışkırması, ağaç dallarını süslemesi filan adil kullanım kotasını ne yazık ki gidermez. Bir diğer haber var çok enteresan. Türk Telekom'da iki üst düzey yönetici gözaltına alındı. Bu haberden sonra bazı yöneticiler daha gözaltına alınmaya devam etti. Bunlardan bir tanesi bizi çok ilgilendiriyor çünkü bireysel iş birimi müdürü Erkan Akdemir de gözaltına alınan yöneticiler arasındaydı. Darbe soruşturmasından dolayı gözaltına alındılar. Tam olarak neyle suçlanıyorlar bilmiyoruz arkadaşlar. Bu yüzden çok boş yorum yapmanın bir anlamı yok. Ama bireysel iş geliştirme müdürü aslında bizim bu işte TTNET, adil kullanım kotası ve benzeri şeylerden sorumlu kişiydi. Şimdi ifadesine başvurulmuş. Son durum ne oldu bilmiyoruz. Ek gözaltına almalar da oldu diye biliyoruz. İnşallah gerçekler gün yüzüne çıkar. Suçu varsa belirlenir, suçu yoksa da en yakın zamanda görevinin başına döner. Çünkü yani suçsuzsa eğer gerçekten zor bir süreç.
Tabii bir de gözaltıların ne kadar süreceği de belli olmuyor ki.
Evet, 30 gün uzatıldı şu anda o halden nedeniyle.
Belki de suçsuzdur, sadece bilgi vermek için çağrılmıştır.
Şimdi şunu söylemek lazım arkadaşlar, her gözaltına alınan insan suçlu diye bir şey yok. Bunun da altını çizelim yani. Yarın öbür gün senin de bilgine ihtiyaç duyarlar, alırlar gözaltına.
Mesela ben bir yerde okumuştum, bir forumda yazmış mesela birisi. Bir yakın tanıdığı gözaltına alınmış ama daha önceden zaten bir ihbarda bulunmuş. Şöyle etrafımda böyle çalıştığım insanlar var. Ben bununla ilgili bilgi vermek istiyorum demiş. Sonra da o kişiyi gözaltına almışlar mesela.
Yani itirafçı da olabilir diyorsun.
Tabii.
Evet, olmaz diye bir şey yok. Her şey olabilir. Sonuçta bu insanlar çevreleri gereği bilgili insanlar. Bilgilerine ihtiyaç duyulduğu anda da çağrılıyorlar. Zor bir durumdayız. Bu yüzden birazcık uzun tutulabilirler orada. Haberin yansımalarına baktım, yorumlarına baktığımda sanki direkt suçluymuş. Darbeyle bağlantılı yani biriymiş gibi bir algı oluşmuş. Bu çok yanlış. Bunun da altını çizmek lazım arkadaşlar. Bu yanlış bir düşünce.
O zaman oradan Nintendo NX bilgilerine geçelim.
Evet, bir çıkamayan konsol değil mi? Efsanevi konsol.
Pek çok söylenti dolanmaya devam ediyor arkadaşlar. Ama bu sefer Eurogamer'dan sağlam bir kaynaktan geliyor. Ve önümüzdeki Mart ayında çıkması beklenen bu yeni Nintendo NX konsolu ile ilgili bazı vurucu detaylar bulunmakta. Şimdi konsolumuzun şöyle bir şey olduğu görünüyor. Hani şu tarzda bir cihaz olduğunu düşün, tamam mı? Bu
tablet
aynı zamanda el konsolu olarak kullanılıyor ve yan taraflarda işte kontrolcüleri bulunmakta. Bu cihazı bayağı da güçlü bir cihaz. İçerisinde işte Tegra'daki işlemcinin ve ekran şeyin bulunduğu,
yani Tegra K1'in olduğu söyleniyor. Eğer Tegra K1 varsa cep telefonundan hallice bir cihaz. Onu söyleyeyim. Ne PlayStation 4 ne Xbox.
Tabii yani. Tabii o yarıştan tamamen ayrıldığını gösteren evet. Bir şey bu zaten. Onun dışında hani bunu mobil olarak kullanabiliyorsunuz ama evinize geldiğiniz zaman da koyuyorsun bu şekilde. Bu senin televizyonun için bir kontrolcü haline gelmiş oluyor. Aynı Wii U'da olduğu gibi. Ve yan taraflarındaki kontrolcüler çıkarak gamepad haline geliyor ve oynuyorsun. Hani biraz daha mobil hale gelmiş, biraz daha farklılık katmaya çalışan bir konsol.
Pokemon Go'da ki potansiyeli görüp herhalde cep telefonuna benzer bir şey yapma yolunda ilerliyorlar.
Belki. Zaten bu tarzda söylentiler vardı ama bakalım hani bu yenilikçi olacakları konusunda biraz daha ipucu veriyor ama.
Ben bir yenilik göremedim be. Yani 3. parti hangi oyun geliştirici buna ne geliştirecek?
Çok güçsüz bir GPU. 3. partiden zaten kopacak mutlaka.
Evet.
Çünkü hani 2017'de sonuçta Neo gelecek işte. Xbox tarafı gelişecek falan derken ortak bir oyun yapan olmayacak yani Nintendo için evet. Sonuçta. Sadece kendi kendine yapmak zorunda kalacak. Ama Nintendo'da bilmiyorum ya bu tarzda gider belki kendi oyunlarıyla tekrar devam edebilir.
Ya zaten adamlar gösterdiler potansiyellerini. Pokemon'u sadece ismi etti. Normalde Pokemon değildi. Üstünde X-Teramon falan yazsaydı oyunun kimse konuşmazdı yani.
Doğru, oynamazlardı doğru. Zaten.
Çünkü oynamazlardı. Çünkü
oyun açısından da bir şey yok yani.
Vita'da bile benzer bir oyun var biliyorsun değil mi? Yine gezip mekanları falan şey yaptın. Hatta yani Sony tarafı böyle bir atıfta da bulundu. Zaten biz yapmıştık bunu falan filan diye. Kimsenin önemsemediği konsol PS Vita üstünde. Ama kimsenin umurunda olmadı. Pokemon yazınca üstüne millet birazcık o hype'le beraber sokaklara atıldı herhalde.
Yani Nintendo'nun markaları sonuçta çok önemli markalar. Onları kullanması yeterli olabiliyor bazı
evet.
Noktalarda. Evet. Bir diğer haberimiz de arkadaşlar. Hani geçtiğimiz hafta konuşmuş olduğumuz Telltale'ın yeni Batman oyunuyla ilgili. Bunda da çok ilginç bir detay var. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen San Diego Comic Con'da bu detay ortaya çıktı ve burada bu Batman oyununun multiplayer özelliğe sahip olduğu duyuruldu.
Nasıl olacak merak ediyorum ya.
Şimdi tüm
Alfred mi olacaksın?
Telltale oyunlarını düşünüyorsun ama şöyle bir multiplayer. Bu opsiyonel olarak sunulacak. Bazı streamerlara falan çoğunluğun oyuna etki etmesini sağlayan bir seçenek eklenecek.
Hmm,
yani aynen. İzleyenler mesela şu seçeneği seç diyerekten hani çoğunluğun oyuna göre seçenek seçilecek ve son karar oyuncuya bırakılacak. Tamamen streamer veya işte YouTube'a içerik çıkartan kişilere
evet,
özel
evet.
Kapsayan
güzel
bir özellik.
Olmuş.
Ama evet hoş bir özellik. Aynı zamanda hatırlarsan geçtiğimiz sene falan Twitch üzerinden Twitch Plays Pokemon diye bir konsept çıkartılmıştı ve işte otomatik olarak bilgisayara bağlanan bir yayında hani Pokemon oyunu, eski Pokemon Red işte Blue oyunları oynanıyordu ve izleyiciler
karar veriyorlardı.
Komutlara işte komut satırına yazdıkları şeylerle beraber oyuna dahil oluyorlardı. Çoğunluğun oyuna göre karakter hareket ediyordu vesaire. Ve oyunu bitirmeye başarmışlardı. Bayağı bir ilgi çekmişti. Hani bayağı bir izleniyordu anlık izleyici bazında. O konsept bence başarılıydı. Ve
yine orada da Pokemon yetti herhalde. Yani her yerde bir Pokemon görüyoruz ya her denemede. Çok akıllıca bir şey Pokemon'la başlamalar orada da mesela.
Kesinlikle. Sonra işte başka oyunlara falan da geçmişlerdi. Ama tamam bir kaos oluyordu, tamam mı? Herkes yaş- chat kutusuna bir şeyler yazıyor.
Bir ileri bir geri, bir ileri bir geri.
Oyunu bozmak isteyenler var, oyunu bitirmek isteyenler var, Pokemon'u yakalamak isteyenler var, şuraya gitmek isteyenler var falan. Herkesin kafasından bir ses çıktığı zaman işte tamamen bir kaos oluyordu. Karakter çıldırıyordu falan, menülere falan giriyordu falan böyle.
Zirve.
En sonunda sana zaten onu daha da ileriye götürüp Fish Place, Pokemon falan çıkarmışlardı. Akvaryuma koymuş adam. Balığın hareket ettiği pozisyonlara göre oyun kontrol ediliyor.
Allah! Uçmuşlar yani artık uç noktası. Daha diyecek bir kelime yani yok.
Bunlar işte hep böyle hani yeni bir şeyler yapayım da insanların ilgisini çekeyim.
Aa Batman'de şey düşünsene Alfred'in multiplayer'da kullanıldığını su getir tamam efendim. Tek seçenek var bile tamam öyle dersiniz. Evet tamam. Orada nasıl istersen. Evet sahip.
Bakalım ya güzel olabilir ya. Zaten genelde hani izleyiciler de stream yapanlar da hani neyi seçeyim arkadaşlar diye hani izleyenlere soruyor, soruyordu.
Evet.
Şimdi bunu biraz daha otomasyona, otomatiğe bağlamışlar.
Ne olduğunu şey orada net bir şekilde görecek yani.
2 Ağustos tarihinde arkadaşlar PC için çıkış yapacak. Kutulu sürümler ise 17 Eylül tarihinde çıkacak ve tüm paketler, daha doğrusu tüm episodlar 5 bölüm de bu sene içerisinde tamamlanacak diyerek Batman'i de sonlandırabiliriz burada.
Çok güzel bir haber var arkadaşlar. Erler Film 60 yıllık efsane arşivini internet ortamın ücretsiz olarak taşıdı. YouTube'dan Erler Film kanalına giderek bunu izleyebiliyorsunuz. Türkan İnanoğlu tarafından kurulan bir yapım şirketi 1960'tan beri ülkemizde faaliyet gösteriyormuş. 205 film, 4264 bölümde televizyon dizisi var. Fatih'in Fedaisi Kara Murat, Gırgıriye, Ömer Çip, Ferhat ile Şirin, Görgüsüzler, Selamsız Bandosu ve Talih Kuşu gibi hepimizin aslında hafızalarında yer edinmiş yapımların artık YouTube'dan izlenmesi mümkün hale gelecek. Ve tabii ki bu yapımlar elden geçirilerek dijital ortama aktarılmışlar. Yüksek kalitede izleyeceğiz. Beni çok sevindiren bir haber oldu bu.
Evet, ta siyah beyaz döneminden başlayıp da eski kültürümüzü, eski filmlerimizi izleme şansı bulmak. Ve onun dışında yine 90'lara, 80'lere böyle ilerleyerek yani televizyon, bizim televizyon şeyimiz de kültürümüzün de nasıl ilerlediğini görebileceğimiz bir arşiv aslında.
Evet, gerçekten çok keyifli. Mutlaka ziyaret etmenizi öneririm arkadaşlar. Herkes kendinden bir şey bulacaktır diye düşünüyorum. Televizyon, akıllı televizyon olanların televizyonu daha değerli hale gelmeye başladı. YouTube seçeneği sayesinde bu tip içerikler aktarıldıkça.
Evet, YouTube'da zaten bazı filmlerin de sanıyorum ki hani telif hakkı falan artık bulunmuyor galiba. Hani insanlar rahatça eski filmleri
özellikle bulunuyor, bulunuyor şey da çok iyi modifiye ediyorlar onlar. YouTube anlayamıyor. Bazı yerleri özellikle kırpıyorlar. Yoksa filmin telif hakkı olmaz olur mu?
Çünkü bu kadar eski mesela eski filmleri falan bulabiliyorsun YouTube'da arattığın zaman. 2 saat boyunca
çıkıyor. Evet.
Video çıkıyor. Ve izliyorsun. Hani hatta adam reklam bile koymuş olabiliyor hatta. O
şimdi
zaman
aslında
demek ki suistimal ediyorlar.
İzlemekten ve sinemalardan bahsederken arkadaşlar, 3 boyutlu biliyorsunuz sinemalar oldukça fazla yaygınlaşmıştı. Şimdi ise yeni bir teknoloji sayesinde artık gözde ihtiyaç duymadan da 3 boyutlu filmleri izleyebileceğiz. Çeşitli yansıtma teknikleri ve üst üste bindirilmiş layer'lar, katmanlar sayesinde bu teknoloji sinemalarda mümkün hale gelmiş. Amerikalı bir firmayla, Massachusetts Enstitüsü ile aslında İsrail'li bir firmanın işbirliği var. Genelde böyle fark yaratan teknolojilerde bir İsrail'li firmayı görüyoruz. Mesela Kinect'te de biliyorsun. Bize çok yakın teknolojiden bir tanesi hep İsrail'li bir şirket vardı arka planda çalışan. Şimdi ise sinemaları gözlüksüz 3 boyutlu hale getireceklermiş ve buradaki önemli detaylardan bir tanesi oturduğunuz yer fark etmiyor. Hangi açıdan nasıl bakarsanız bakın 3 boyut derinlik etkisini görebiliyorsunuz. Bence önemli bir gelişme. Çünkü sinemalardaki gözlükleri kimi zaman insanlar steril değil diye takmak istemiyorlardı. Baş ağrısı etkisi yarattığını söyleyen vardı.
Onlar hala devam ediyor aslında. Şikayetçi olan çok kişi görüyorum ama gözlüğün temiz olması konusunda herhalde bazı sinema salonlarında falan çözmüşler. Tamamen temizlenmiş pakette geliyor. Sen açıyorsun, kullanıyorsun.
Ne kadar temizlenmiş bilmiyorsun.
Elden geçiyor. Evet. Sonuçta içtiğimiz şişeler falan da maden suda falan da o şekilde geliyor da. Ama ben 3D'yi sevmiyorum ya zaten. Hani filme odaklanamıyorum açıkçası. O konuda sinemaya...
Özellikle altyazılı izliyorsan felç zaten. Net söyleyeyim yani. 3 boyut oluyor altyazılı tamamen yalan. Türkçe dublaj olmazsa ya da İngilizceyi full anlamıyorsanız akıcı bir şekilde izlenebilecek gibi değil bana da sorarsan. Ben zaten son dönemde hani 3 boyutlu hale gelmesi, 5 boyutlu hale gelmesi değil de sinemalardaki şu fiyat unsuru ve artık sinemaya gidilemez hale gelmesi konusunda çok dertliyim. Sinemaya gittiğinizde her şey muntazam olsa bile ne yazık ki saygısız insanlar nedeniyle arkanızdan vuran, ittiren, konuşan, hışırtı çıkartan nedeniyle filme konsantre olup izleyemiyorsun. Evde Blu-ray çıktıktan sonra, filmin Blu-ray çıktıktan sonra ya da iTunes'a düştükten sonra televizyona yansıtıp izlemek çok daha keyifli bir hale gelmeye başladı. Çünkü dev ekran televizyonlar da ucuzladı. Evinde kendi kişisel sinemanı yapıp izlediğinde hışırtı yapan yok, bilmem ne yapan yok.
İstediğin gibi otur.
Patlamış mısırsa mısır, çaysa çay.
Sen ses çıkartacaksan
aynen,
çıkart yani.
Çıkart yani, hiçbir sıkıntı yok. Durdur
orada
istersen.
Öksürürken bile mesela 3 kere öksürdükten sonra artık dikkat çekeceğim. Sen
aynen, ürküyorsun yani. Böyle gergin bir ortam olabilir mi ya? Ya sosyalleşmenin ötesinde antisosyalliğe doğru gidiyoruz o tarafta ama gerçekten çok saygısızlar. Yani cep telefonuyla mesaj yaşan mı dersin, konuşmak isteyen mi dersin? Yani sinemadayım sonra ararım falan diyor adam. Aslan SMS. Hani en kötü SMS attım ya da kız sesini tamamen ya. Titremesin telefonun yani.
Onun yerine açacaksın evinde ya. Bir kere ben hani monitörümde karşımda direkt bir metre uzaklıktan izlerken tüm sahneye odaklanarak izlemeyi seviyorum mesela. Hatta bir filmi çok sevdiğim bir film. Mesela Interstellar diyelim. Sinemada izledim. 3D olarak hiçbir şeye odaklanamadım. Adamlar sahneleri o kadar kasmışlar. Ama sen 3D'ye görürken falan böyle kaçırıyorsun. Bir şeyler oluyor. Onun yerine sonrasında açıyorsun evinde dikkatli bir şekilde Blu-ray'ini falan bir güzel izleyebiliyorsun.
Ya da Bad Rip'ini izliyorsun. Tamamen bedava. Ondan sonra adil kullanım kotasını küfrediyorsun bir daha üstüne.
Yani evde izlemeyi tercih ediyorum. Bu 3D olayı da ne bileyim. Ama teknoloji güzel bir teknoloji. Devasa bir 3DS evet. ekranı yapmış adamlar sinema.
Öyle bir şey yapmışlar. 3DS'den de iyi. 3DS çünkü garipti ya.
3DS'i sonradan da... geliştirdiler ama.
Ben o yeni versiyonlarını kullanmadım.
İlk versiyonda şey. Direkt tek bir açıdan falan evet. bakman gerekiyordu falan. Onu geliştirdiler. Ama bilmiyorum tabii ki bu çok daha farklı bir teknolojidir muhtemelen.
Onu da kapatıp oynuyordu millet yine değil mi?
Hiç tabii canım bir süreden sonra gerek duymuyorsun. Niye evet. 3D oynayacaksın ki? Yani bu biraz daha pazarlama kısmına giriyor bence.
Evet öyle gerçekten de.
Buradan o zaman Marvel Ultimate Alliance 1 ve 2 remake'lerine geçelim Mesut. Bunlar yine aynı şekilde San Diego Comic Con'da duyuruldular ve... Aynı zamanda da çıkış yaptılar. Geçtiğimiz hafta.
Ya, bu oyunlar dünyanın en kötü PC portları olarak geçiyorlar biliyorsun.
Evet. evet şimdi çıkış yaptılar. Yavaş yavaş ilerleyecektim. Sen direkt spoiler vermiş oldun böylece. Arkadaşlar PlayStation 4, PC ve Xbox One için duyuruldu. PC versiyonunda Mesut'un dediği gibi çok büyük sorunlar ortaya çıkmış. 26 Temmuz tarihinde çıkış yaptı arkadaşlar ve $30'lık fiyatlarla çıktılar. Eğer ikisini birden almak isterseniz de $60 gibi bir fiyatı var. TR PSN üzerinde de yine 118, daha doğrusu 119 TL ve paket halinde 177 TL olarak sunulmuşlar. Steam'de de 130 TL gibi bir fiyatla sunuldu arkadaşlar. Ama şu ana kadar verilmiş olan tüm 51 inceleme ortalaması olarak %25 puan almış ilk oyun. İkinci oyun ise %37 inceleme sonrasında %10 olumlu oy almış.
Ya bakmak olmasa bile bu oyunlar çok kova geliyor bana ya. Yani Marvel'la falan alakası yok bu oyunların. Çok kötü oyunlar bunlar.
Xbox 360 ve Xbox One kontrolcüleriyle oyunu denemek isteyenlerin oyunu oynayamaması, işte kontrollerin bozuk olması, birçok hatanın bulunması ve bunların üzerine her biri için $40 veriyorsun ve bu fiyata DLC'lerin dahil olmaması.
Oh, temiz Allah. Oyun da sanki böyle çok kıymetli bir oyunmuş gibi.
Arkham Knight'tan daha kötü bir şey oldu, kaza oldu, sorun oldu falan.
Neyse belki oynayanlar vardır bir şey diyeyim. Bana pek yansıyan bir oyun değil yani. Bana
ben
hitap
de
eden
çok
bir
fazla takip etmiyorum süper kahraman oyunlarını ama.
Yok süper kahraman oyunları bak oynarım da bu o tip oyunlardan değil.
Bir de remake'ini yapmışlar. Evet. Yani bilmiyorum ya hakikaten de çok kötü olmuş.
Şu sıra isimleri geçiyorken kahramanların para kazanalım modundalar herhalde. Popülerler ya.
Tabii öyle bir trend de var tabii. Onu herkes bir yakalamak istiyor ucundan köşesinden ama elinde iyi malzemesi olmayan,
evet, doğru.
Sorun adamı olmayanlar sonra. Büyük sorunlar yaşayabiliyorlar. Derken PES haberine geçelim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki önceki haftalarda pek çok FIFA haberiyle karşınıza çıkıyorduk. Bu sefer Konami'den haber geliyor. Fox Engine ile geliştirilen PES 2017 için yeni bir trailer yayınlandı Mesut ve Barcelona odaklı yayınlanan bu trailer'da Barcelona ile 3 yıllık bir anlaşma yaptıklarını duyurdular ve Neukamp'ın sadece onlara özel olacağını duyurdular.
Evet yani bu ne demek? FIFA 17'de Neukamp olmayacak arkadaşlar.
Bu 4 küsur dakikalık videoyu da siz de şu anda görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Oyun 13 Eylül'de çıkacak. 15 Eylül'de de işte tüm dünyada çıkışını yapacak. PlayStation 4, Xbox One'da $60. PlayStation 3, Xbox 360 ve PC'de ise $40 satılıyor. Yani ne düşünüyorsun sence? FIFA'da bu durumda hakikaten de Neukamp olmayacak ki hani futbolun da merkezlerinden bir tanesi yani.
Ya ben açıkçası Electronic Arts'ın yerinde olsam yapacağım şey çok basit. Oyuna stat modu yapma eklerim. İlk gün inan bana Neukamp orada olur.
Eskiden de zaten
kullanıcı
isimlerini alamazlardı ya futbol oyunları. Evet. Rastgele isimlerle falan No9 falan filan gördük ama kullanıcılara isim değiştirme özelliği tanınırdı. Böylece sen de güncellemeyi falan modu hemen çak diye çekebilirdin veya kendin yapabilirdin.
Yani yap onu. Steam kullanıcıları kendi yaptığınız sırada da artık ekleyebileceksinizdi. Şak diye o eklensin hiç sıkıntı olmaz.
Tabii ki bu şekilde çözebilirler. Hani aslında çok da fazla bir engel değil ya. Yani
ama müthiş müthiş bir özellik olur. Düşünsene direkt cevapları böyle olsa.
Hani biz kullanıcıya seçenek sunduk, evinde oynayacak falan diye böyle.
Hani PES'ten
bekledim. Adama belki anlaşmayı iptal ederler. Boşa kapat kapat diye.
Boşuna mı para verdik falan diye.
Olmayan evet. Takım eklersin ya öyle mod desteği koysalar.
İsmine de çakarlar kullanıcılar işte Neukamp değil de Neukamp'a falan böyle.
Yo Neukamp çakar kullanıcı. Kullanıcı ne istediğini koyar abi. Evine gelip lisansın yok kapat mı diyecektir oyunu yani.
Hani şey falan varsa böyle.
Zannetmiyorum yoktur ya. İndirme
sistemi falan web siteleri falan varsa belki engellemek zorunda kalabilirler.
Müthiş ama olur değil mi?
Beklediğim yenilik bu değil yani. PES ile ilgili hani ya sen PES oyunu değiştiriyorsun artık... da niye özel bir stat yapmaya kasıyorsun ki?
Ha, ben birçok PES'cinin FIFA'ya kaydığını gördüm. Çok da memnunlar hayatlarından. Bu iş değişmez artık ya. Statla mı tatlı olacak iş değil. Yani yine birçok lisanssız takım var içinde. Takımların diğerlerinin lisansı yok. Barcelona ile mi kurtaracaksın yani?
Ya diğer tarafa baktığın zaman FIFA hakikaten de oyunun kendisini geliştirmeye çalışıyor.
Evet.
Ne bileyim kadınları eklediler.
Çünkü artık böyle
işte,
bir sıkıntı kalmadı.
Oyun adamı. Motorunu geliştirdiler. Yeni bir motora geçiş yaptılar falan. Onun üzerinde çalışıyorlar ama diğer tarafta da hani bunun alınmış olması açıkçası pek de hoş değil.
Evet, değişik bir olay. Arkadaşlar Tesla bir kazaya karışmıştı biliyorsunuz. Otomatik kontrolü Tesla'ya bırakan bir kullanıcı uyarılara rağmen tamamen kontrolü arabaya bırakmış ve arabada önüne çıkan tırı görmeyerek altına girmişti. Kullanıcının son anda kontrollerini ele almak istediği ama başarılı olamadığı da belirtilenler arasındaydı. Ne yazık ki ilk ölümlü otonom araç kazası olarak da tarihe geçti. Bu çok tartışma oldu. Yani otonom araçlar ne kadar güvenli? Kullanıcılara siz bunu kontrolü tamamen arabaya bırakmayın diyorsunuz ama böyle bir bırakma seçeneği var sonuçta ve onlar da bırakıyorlar. Hani yollar böyle araçlarla mı dolacak vesaire diye tartışmalar sürerken kaza ile ilgili araştırma ne yazık ki otonom aracın ciddi şekilde hata yaptığını gösteriyor. Çünkü otonom araç arkadaşlar 105 km hız limiti olan yolu 120 km hızlı ilerliyormuş ve önüne çıkan tırı da gökyüzü zannetmiş. O yüzden hızlanarak altına girmişti. Yani bayağı bir yazımsal sıkıntı var. Sadece tırı görmemesi değil. Hız limiti olan yolda daha da hızlı gitmesi mesela. Hız cezası da yiyebilirsin sonuçta. Tesla'nın içinde uyuyan insanlar da gördük biz daha öncesinde. Sıkışık trafikte uyuyarak devam ediyor diyor onlar. Tesla'dan çok fazla açıklama gelmesine rağmen bu konuyla ilgili Model S'leri böyle kullanmayın, bizim otonom araç sürüş sistemimiz buna uygun değil falan, elleriniz direksiyonda olsun falan filan diye kullanıcılar işte bütün kontrolü arabaya vermeye devam ediyorlar. Türkiye'de de benzer bir kaza oldu mesela. Türkiye'deki kazada ise araç önündeki kamyonu görmüyor, hızlanmaya devam edip altına giriyor Dorsesi'nin.
İstanbul trafiğine uyumlu değil falan.
Yani sadece Türkiye'de olsa diyeceğim ki Türkiye'de hani standartlar pek uyulmadığı için böyle bir şey yaşanmış olabilir ama Amerika'da yaşanması da olayın ciddiyetini net bir şekilde ortaya koyuyor. Çünkü arkadaşlar yurt dışına gittiğinizde görüyorsunuz trafiğe gerçekten bizim gibi ülkelerde uyulmuyor.
Ama
trafiğe uymuyoruz hiçbir şekilde kurallara.
Hani görüldüğü kadarıyla Elon Musk bunu bilerek halka açmayı tercih etmiş. Aynı zamanda raporu da paylaşmış. Hani sakladıkları bir şey yok.
Sakladıkları
hata olduğunu kabul ediyor.
Ama bunları saklayamıyorsun be Gökhan. Bence en baştan en iyisini yapmaları
tabii
doğru.
Araştırma yani. Yapmaları evet. Da yine ortaya çıkma riski gibi bir durum var da. Öncelikli olarak hani bunu şey diyorlar zaten. Bu bir public beta test diyorlar yani. Biz bu araçları sürüyoruz ama sen bu aracı alıp da kullanmayı kabul ettiğinde bu public beta teste katılmayı kabul etmiş
senden
oluyorsun.
Senden veri topluyor sürekli olarak. Evet. Öğreniyor zaten sistem.
Hani bunun aslında tabii ki burada birisi hayatını kaybetmiş. Bu kötü bir şey elbette ama şöyle bir şey var. Şimdi normal insanlar trafik kazası yaptığında ve hayatlarını kaybettiklerinde bu kazalar sürekli meydana gelmeye devam ediyor. Tamam
evet
mı?
Hiçbir şekilde o bilgi bir soruya aktarılmıyor
evet,
değil
insanlar
mi?
İnsanlar bir şey öğrenmiyor. Yani sen burada kaza yaparken öbür tarafta kaza yapmaya devam ediyor. Yani hiçbir katkısı olmuyor.
Doğru söylüyorsun.
Ama burada böyle bir kazanın olması bir daha Tesla araçlarında böyle bir kaza olmayacağı anlamına geliyor. Yani bu bir aslında geliştirme, güncelleme de olabilir. Tabii ki bir kişi hayatını kaybetmiş. Bu kısmı oldukça üzücü.
Evet güzel söyledin aslında. Hani dünyada binlerce ölümlü kaza oluyor ki otonom araçların 10 kat, en az 10 kat daha güvenli olduğu söyleniyor kaza konusunda. Yaptıkları kilometre ve kazaya karışma oranlarıyla. Bir kaza oluştuğunda sistem bunu öğreniyor ve bir daha yapmamak için elinden geleni yapıyor. Ama ölümlü kazada tekrar ve tekrar dünyanın çeşitli yerlerinde aynı şekilde ölümler meydana gelebiliyor. Doğru bir konu. Ama tabii ki bunu insanlara anlatmak lazım. Yani şimdi sen bir araç alıyorsun ve biliyorsun ki bunun otonom sistemi hata yapıp bir aracın altına girmiş. Şey diyebilir misin? Bu öğrenmiştir herhalde ya.
Canım feda olsun.
Canım feda olsun. Bırakayım direksiyonu.
Bugün güncelleme bende olsun.
Hadi bir ölürsem.
Ama burada yine insan kullanıcı hatası var zaten.
Onu yani, düşünsene. Bir güncelleme geliyor. Açıklama kısmında Gökhan güncellemesi diyor. Niçin altına girerek can veren Gökhan'ın
Bize kattıkları sayesinde. Allah korusun.
Ama şimdi bu genel olarak baktığında insanların daha fazla hayatını kurtaracak bir şey aslında. Yani
tabii ki öyle. Evet.
Gitmesi kötü bir şey ama insan trafik sonuçta çok fazla can alan bir şey. Ve 10 sene sonra muhtemelen trafikte ve yollar üzerindeki en büyük tehlike insan kullanıcılar olacak. 10 sene sonra mesela.
Ama aynı şeye gidiyoruz yine. Bilgisayar bir sonraki kısımda öğrene diyecek ki insan en büyük tehlike var. Yine oraya gidiyoruz. Dikkat ettin mi? Otonom araçlarda ne diyorsun? İnsan en büyük tehlike olacak. Ya bilgisayar direkt böyle karar verirse.
Kontrolü ele geçirip insanlar aslında bu gezegenin şeyi. Kanseri.
Oraya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Allah sonumuzu hayır etsin. Bir diğer elektrikli araç haberim ise uçakla ilgili. Solar Impulse 2'nin dünya turuna çıktığını söylemiştik. Dünya turunu başarıyla tamamladı arkadaşlar. 17 farklı etapta uçtu uçak. Yani aslında sürekli olarak gökyüzünde kalıp dünyayı baştan sona dolaşmadı. Hep belli uzunluklarda pistlere uçtu, kondu. Pilotlar değişti. Ve bu süreç bu şekilde devam ederek dünyanın çevresi dolaşılmış oldu. 117 saat 52 dakika sürmüş 8924 kilometrelik Nagoya Hawaii etabında Solar Impulse 2'yi tek seferde en uzun süre kullanan pilot Andre Borsch olmuş arkadaşlar. En uzun etap 117 saat boyunca olmuş. Diğeri de Atlantik'i geçerek elektrikli uçakla Atlantik'i geçen pilot olmuş. Böylece ikisi de iki pilot da isimlerini tarihe kazımışlar. Uçağın teknik özelliklerine yer verilmiş. Uçağın 269,5 metrelik fotovoltaik güneş hücrelerinden gücünü aldığı ve 72 metre açıklığında iki tane kanada sahip olduğu. Bunun da Boeing 747'den daha büyük olduğu söyleniyor. Şimdi tek kişi taşıyan bir uçak için düşündüğünde bayağı büyük. Ama burada elde edilen bilginin yakın zamanda önümüzdeki 10 yıl içinde 10 kişi taşıyabilen ticari bir yolcu uçağına referans olabileceği de eklenmiş. Mesela çok fantastik bir olay değil mi? Elektrikli uçağın tamamen hiçbir şekilde emisyon değerine sahip olmayan bir şey.
Evet. Bir de yani uçan bir şey olması bir daha sürekli inmesine gerek olmadan sürekli sana orada uçan bir teknolojinin olduğu anlamına geliyor. Mesela Facebook'ta bunu kullanmıştık.
Evet. Içeride. Facebook'ta arkadaşlar benzer bir deneme yaptı. Facebook'un amacı 3 ay boyunca gökyüzünde kalan dronlarla internetin ulaştırılmasının zor olduğu bölgelere Wi-Fi internet hizmeti sunmak gökyüzünden. İlk denemede de 90 dakika boyunca drone havada kalabildi. Güneş enerjisiyle tüm şartlara dayanıklı 3 ay boyunca havada kalan drone da mesela efsane. Aslında Interstellar'da buna benzer bir drone var biliyorsun.
Evet indiriyorlardı.
Evet, dünya felaketi yaşadıktan sonra hala daha gökyüzünde uçan üstünde güneş panelleri olan bir drone'u indirip üstüne şey yapıyorlardı. Ben bunun hücrelerini kullanırım falan diyordu mesela adam. Tabii evet. Nasip olmadı sonrasında onu kullanmak ama başka işlere yaradılar.
Peki oradan Rainbow Six haberimize geçelim arkadaşlar. Bu hafta sonu oyunu ücretsiz şekilde oynayabilirsiniz. Tabii ki önünüzde bazı engeller var. Oyunu hafta sonu içerisinde sadece indirebilecek misiniz? Belli miktarda da kotanız var mı? Ay sonundayız gerçi. Sıfırlandığımı bilmiyorum ama. 1 Aralık 2015'te çıkış yapmıştı arkadaşlar. Eğer deneme fırsatı bulamadıysanız Rainbow Six'i indirip de hemen kullanabilirsiniz.
Benim listemde popüler oyunlar arasında yalnız. Birçok arkadaşım oynuyor CJ.
Evet bayağı bir satış yaptılar. Bayağı bir başarı elde ettiler aslında. Ben hemen öncesinde bir girip baktım. Şu an içerisinde Uplay'de indirmek isterseniz zaten siz de görüyorsunuz ekran görüntüsünde. Yaklaşık 21 GB'lık bir indirme yapmanız gerekiyor. Tabii Ultra HD texture paketini indirmezseniz.
Ay sonunda geliyor arkadaşlar. Hemen bence asılın.
Yeriniz kaldıysa kullanabilirsiniz. Tabii yeterli hızınız varsa da indirmeye vaktiniz olacaksa. Çünkü sadece hafta sonuyla kısıtlı arkadaşlar. Bir diğer deneyebileceğiniz oyun da arkadaşlar Ark Survival Evolved. Bildiğiniz gibi o da erken erişime açılmış bir oyundu ve İlk çıktığında pek fazla içeriğe sahip değildi ama şu an içerisinde dinozorların üzerine binip işte savaşlara katılıp kendi kalenizi yapıp diğer oyuncularla beraber korumaya çalışmak gibi pek çok içeriğe sahip. Onu da yine bu hafta içerisinde 2 gün süreyle ücretsiz oynayabilirsiniz.
Evolve'u anlamak için 2 gün yetmez ama ya. Onu hiç indirmeseler daha hiç oynamadıysanız öyle söyleyeyim ona. Bir tavsiyem olsun.
Ark Survival Evolved.
Ark Survival Evolved. Yani onu oynamak için yine 2 gün yetmez. O çok şey bir oyun.
Tabii tabii. Bayağı bir şey derin ama en azından oynanış mekanikleri hani evet. Seni memnun edecek mi diye bir deneyebilirsin.
Ona bir bakabilirsin.
Doğru. Onun da normalde 45 TL gibi bir fiyatı var. 50 TL gibi bir fiyatı var. %50 indirimle şu an 25 TL'ye sunuluyor. Hani beğenirseniz de indirebilirsiniz.
Yani satın alabilirsiniz.
Onun da yine boyutu arkadaşlar daha fazla tabii ki. 43 GB'lık bir boyutu var. İndirmek isterseniz sadece hafta sonumuz var. Onu da ekstradan tekrar belirteyim.
Şimdiden download'a başlasın.
Evet hemen koymanız gerekiyor ki insin. Sizler de oynayabilirsiniz. Bir diğer haberimiz de Nintendo hisseleri. Daha önce pek çok kez konuşmuştuk. Nintendo hisseleri tavan yaptı. %25'lere, %50'lere falan fırladı. İki katına geliyordu falan diye. Oyun çıkmadan önce Temmuz'un başında 18 dolardı hisseleri. Sonra bir ara 40 dolara kadar vurdu. Ondan sonra bir düşüşe başladı. Çünkü
Nintendo normal satıyor. Keredenler bir de satıyor.
Onda, o düşüşün sebebi farklıydı. Çünkü Nintendo açıklama yaptı. Dedi ki bizim şeyimizle ilgili. Hani bu oyunu tamam markası bize ait ama oyunu biz yapmıyoruz. Ve oyunu yapan firma da değil. Hatta ortak firmanın da sadece 1/3'üne sahibiz. Pokemon Company'nin.
O kadar yani.
Yani bu olay bize çok fazla para getirmeyecek. Getireceği para da limitli diye bir açıklama yaptı. Bunun üzerine hisseler öyle bir düşmeye başladı ki yaklaşık %17 falan bir düşüşe geçti. Tekrardan şu an 25 dolar seviyesine falan düşmüş durumda.
Satan sattı tabii.
O ara evet ucuzken alıp da tepedeyken evet. Zirvedeyken satanlar büyük kar yapmıştır diye tahmin ediyorum ama Nintendo'nun da sahip olmaması hani bu kadar konuştuk Nintendo'ya çok yaradı para yağacak falan
yok
falan.
Yok hiç öyle bir şey ya. İnanılmaz ama ya. Pokemon Company'nin aslında Nintendo'nun öyle çok kontrolünde bir yer olmaması direkt ona yaramaması.
Sadece 1/3 lira adamlarmış ya. Adamların firması bile değil yani.
Garip gerçekten.
Hakikaten de yani o kadar Pokemon oyunu yapılıyor. Milyonlarca satıyor.
Evet. Demek ki o yüzden hani biz diyoruz ya neden Wii U'ya doğru düz bir Pokemon oyunu gelmedi. Bari 3 boyuta taşısaydı işte açık dünya yapsaydı falan. Adamlar karar veremiyorlar zaten yani o konularda.
Hayır abi o zaman burada sorulması gereken soru Nintendo neden kendin bir Pokemon oyunu yapmıyorsun ya? Niye başkaları...
Yapamıyor demek ki işte.
Belki de hani Pokemon Go'dan tamam hadi bu kadar başarılı olacaklarını onlar da beklememişlerdir. İsim hakkını tamam kullanın demişlerdir. Basit bir anlaşma yapmışlardır.
Ha, belki o da olabilir dediğin gibi.
Ama kendisi yine de Pokemon'u kullanmıyor yani. Pokemon Company'nin ne bileyim hepsini
ya
satın aldı.
Zelda var ya şu an ürettikleri en son Zelda versiyonu. İzliyoruz hani videolarını falan açık bir dünya yapmışlar falan. Hı-hı. Çıkart oradaki karakterleri Pokemon'ları koy. Eşi koy. Al o dünyanın haritası yeter zaten sana.
Ya açık dünya Pokemon dedin mi zaten kopar ya bir daha.
Evet gerçekten konsolu sadece oyunla beraber satarsın. Başka hiçbir şey koyma konsolun için. Üçüncü parti falan olmasın sat gitsin yani. Öyle bir şey yaşayabilirler ama bakalım göreceğiz ne yapacaklar. Arkadaşlar çip endüstrisinde kötü bir haber var. 5 yıl sonra transistör boyutlarının artık küçülemeyeceği konuşuluyor. Intel'in yol haritasında 2015 sonrasındaki 10 yılda hani 5 nanometreye kadar inileceği konuşuluyordu ama hala da araştırmalar devam ediliyor deniyor. IBM 7 nanometreye inmiş durumda üretim yapıyor ama hala daha büyük ölçekte üretilebilecek gibi değil. Moore yasası da ne diyordu? Her 2 senede bir çip transistör sayısı 2'ye katlayacak diyordu işlemcilerin. Bu da pek mümkün olmamış gibi görünüyor son dönemde. Moore yasası da çöktü. Artık maddenin limitine gelmiş durumdalar. Yeni bir şeyler keşfetmezlerse eğer herhalde bundan sonra artık mimarisel, mantıksal değişikliklerle performans artışları göreceğiz. Transistör sayısını arttırarak daha karmaşık yongalar yapmak istediklerinde zar alanı büyüyecek. Verimlilik düşecek tabii ki. Daha yüksek enerji ihtiyaç duyan şeylere karşılaşacağız. Nanometre küçüldükçe transistör sayısı artıyordu ama aynı zamanda verimlilik yükseliyordu. Daha düşük enerjiyle daha çok iş yapabiliyorduk. Artık limitlerine gelindiği için maddenin 14 nanometreden sonrasında çok yüksek para harcanması gerekiyor. Daha düşük nanometrede cihaz üretilebilmesi için. Hayırlısı diyelim. Bu hepimiz için üzücü bir haber.
Evet, daha fazla pahalı olması gerekiyor ki Ar-Ge için yeterli para toplansın.
Evet zaten şey deniyor yani tamam 7 nanometrede bir şey üretebiliriz şu an ama maliyeti kurtarmaz.
Gitgide yani. Zorlaşıyor yani. Evet. Sen daha çok para yatırman gerekiyor ki daha iyi geliştirebilirsin. Ama...
Ne yazık ki öyle bir durum var. AMD'den bir haber verelim. AMD profesyonel bir ekran kartı duyurdu. Radeon Pro SSG isminde. Çok enteresan bir model bu. Hem ekran kartı Fuji mimarisinden yararlanan bir ekran kartı. Profesyonel işlere hitap eden. Hem üstünde 1 TB'lık M.2 formunda bir SSD taşıyor. Böylece ekran kartı direkt olarak SSD'ye kendi üstünden hızlı bir şekilde erişip profesyonel grafik işlenmek istendiğinde mesela 8K bir video işlenmek istendiğinde yüksek performans sunabiliyor. Teste göre standart bir sistem 17 kare saniye hızında video işlerken aynı 8K videoyu SSD ekran kartı Radeon sistem 90 kare saniyede işleyebiliyormuş mesela. Kart 10.000 dolarlık bir fiyatı var bu arada. Yani pek bize hitap etmeyen Hollywood sinema sektörüne hitap eden bir kart olduğunu
Avatar'ı
söyleyelim.
Avatar'ı falan renderlayacaksınız hani.
Evet, o yüzden şey düşünmeyin. Ekran kartını sattım o 1 TB SSD'de gidecek filan. Zaten 10.000 doları o karta verebilen adam zaten 10 TB, 100 TB SSD'yi makinesine takabilecek paraya sahipti. Yani pek adamların öyle bir SSD nereye gitti filan derdi yok. Burada önemli olan o SSD ile ekran kartı arasındaki haberleşme nasıl olacak? Yazılım iyi haberleşecek mi? Performans artışı nasıl olacak ki? Performans artışı ciddi manada var gibi görünüyor. Yani AMD için de bu tip karlı yatırımlar önemli. Çünkü aslına bakarsanız kartın üretim maliyeti aşağı yukarı size sattıkları ekran kartıyla aynı maliyette. Ama size işte 300-400 dolara zor satarken pahalı falan diye burun kıvırırken siz adam o tarafta 10.000 dolara şakır şakır satın alabiliyor bu kartlardan. Hatta bir tane de değil 10 tane 20 tane alabiliyor. Karlı oluyor firmalar için bu tip profesyonel çözümleri üretebilmek.
Evet bir de korsan haberimiz var mesela.
Korsan müthiş bir korsan haberi ya.
Tabii bu henüz bir sonuca ulaşmamış bir haber aynı zamanda. Ama şimdi olanları aktarayım ben sizlere.
İddia.
Siz kendiniz bir düşünün üzerinde. Şimdi Bit Management diye bir Alman bir yapımcımız var arkadaşlar. Bu bir simülasyon geliştirmiş, tamam mı? İsmi de BS Contact Geo isminde. Yani bir coğrafya simülasyonu aslında. Hani şehirlerden tutun da açık arazilere kadar sizi simüle eden bir sistem adapte etmenizi sağlıyor. Kendi hani mesela oyun yapacaksın. Bu sistemi adapte edip oyununda bu coğrafyaları falan kullanabiliyorsun tarzında bir şey. Ve bu firma Amerikan donanmasıyla bir anlaşma yapmışlar. Ve işte Amerikan donanması demiş ki bize böyle bir şey lazım. Kendi askerlerimizi eğitirken yapacağımız uygulamalarda falan simülasyonlarda kullanırız. İşte coğrafya, işte savaş alanları olsun. Vesaire.
Şehirleri falan da modelleyebiliyoruz.
Tabii şehirleri işte. Falan da her türlü şey için kullanabilecekleri çok amaçlı bir uygulama, simülasyon. Sonra adamlara diyor ki hani ama biz bunu askeri sebeplerle istiyoruz sonuç olarak. Anlaşma gereğince de hani bizim belli bir gizliliğe sahip olmamız gerekiyor diyorlar. Ve siz bu programı takip etmeyeceksiniz. Yani programla yalan tüm ilişkiniz kesilmiş olacak diyorlar. Ve Bit Management da tamam okey diyorlar. Programı veriyorlar vesaire. Bunlar 2010-2011 yılları arasında oluyor. Anlaşma gereği işte 38 kadar bilgisayara falan yükleniyor uygulamalar. Ve üzerinde çalışılmaya başlanıyor. Sonra anlaşmalar devam ediyor. Hani donanma diyor ki biz bunu daha fazla geniş bir alanda kullanmak isteriz. Ama henüz bir şeye oturtturamıyorlar. Henüz fiyat konusunda falan bir şey anlaşamıyorlar. O ara donanma çoktan tüm bilgisayarlara yaymış uygulamayı. Ve
kaç kopyaydı ya?
Bit Management'ın haberi yok. Ve yaklaşık değil bakıyorum bir saniye. 558 bin tane bilgisayara çoktan kurulmuş.
68 kopya alıp hepsini yaymışlar.
Tüm bilgisayarlarda ve kullanılmaya başlanmış falan. Sonradan Bit Management'ın yani yapımcısının haberi oluyor bundan ve dava açıyorlar. Ve diyorlar ki bizim böyle böyle işte olaylar bu şekilde gelişti ve şu anki zararımız 600 milyon dolar.
O zaman Amerikan ordusunu her an Almanya'ya demokrasi götürmesi söz konusu olabilir. Ne diyorsun ödememek için size demokrasi getirdik diye.
Ama bir kişi de mesela buna bir yorum yapmış diyor ki yani 600 milyon dolar ne ki ya bir işte uçak gemisinin onda biri.
Ne uçak gemisinin onda biri? Sen deli misin? Stealth uçağın yarı fiyatı etmiyor.
Yani işte
yani o uçak gemisi çok daha pahalı zaten de.
Uçak gemisinin onda biri. Yani bu donanma için pek bir şey değil.
Donanma için bir şey ifade etmiyor tabii ama donanmanın ismi de lekelenmiş oluyor böylece.
Yani burada
kopyacı adi korsanı.
Bunu yükleyin ya her tarafa. Biz bu anlaşmayı
yaptık. Ama zaten bak donanma diyorsun ve şey deniz donanması yani deniz kuvvetleri diye evet, düşünüyorum ben bu. Korsanlıkla çok aslında iç içeler. Yani deniz kuvvetleriyle korsanlık çok bağdaşıyor. Korsan olmayı tercih etmişler. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak merak ediyorum.
Evet bu da mahkemeye taşınacak muhtemelen. Evet. Onun sonucunda yine haber alırsak sizlere iletiriz arkadaşlar. Bir diğer haber de daha önce hatırlarsanız NES'in klasik versiyonunu duyurmuştu Nintendo. 60 dolarlık bir fiyatı vardı. İki tane kontrolcüsü, HDMI çıkışı ve içerisinde gelen 30 oyuna sahipti.
Bayağı da hype yarattı o ilgi gördüm.
Evet bayağı bir satış rakamlarında bayağı bir tepeye çıkmıştı Amazon'da falan. Bunu da yine size belirtmiştik. Burada Sega'dan da bir atak geldi. Tabii Sega'nın kendisinden gelmedi. Çünkü Sega artık pek fazla konularda uğraşacak durumda değil.
Ki adamlar var ya 10 numara konsol üretiyorlardı aslında. Yani ürettikleri hiçbir konsol kötü değildi.
Zamanında bayağı bir rekabetle içerisindeydiler. Hatta NES'ten çok daha iyi görsellik.
Yani sunuyordu. Mega Drive müthişti ya. Yani arkez salonunu evine getiriyordun ya o dönem için.
Ve bu Çinli firmadan geldi. Bu Çinli firmada herhalde gerekli olan anlaşmaları yapmış ve fırsatı değerlendirerekten Sega Mega Drive'ın klasik versiyonunu duyurdu arkadaşlar. Bunda da yine benzer şekilde televizyonunuza bağlı oynayabileceksiniz. İçerisinde 80 tane oyun var ve avantaj olarak bu sefer kaset kullanabiliyorsunuz. Kendi kasetleriniz de varsa eğer Sega kasetleriniz tozlu raflardan çıkartıp da şöyle bir kere üfleyip konsolda oynayabileceksiniz. Ama dezavantajı var. Bu da HDMI çıkışa sahip olmaması.
Evet.
AV çıkış üzerinden çalışıyor. Ama yine bir diğer avantajı da kontrolcülerin kablosuz olması. Diğer tarafta kabloluydu.
Çok enteresan. Yap bir HDMI madem o kadar yaptın değil mi?
Yani ikisi de tam olarak yapamamış aslında, tamam mı? İkisini birleştiren bir kullanıcı var. Ben geçen Reddit'te gezerken gördüm. Bu Nintendo işte NES Classic duyurulmadan önce kendi NES Classic'ini yapmaya başlamış. Ve bitirmiş duyurulduktan sonra. Birebir aynısını yapıyor. Daha küçük. Yine HDMI üzerinden çalışıyor. İçerisinde Raspberry Pi var.
Ha, emülatörle çalışıyor.
Kendisi çatır direkt çatır. Şey yapmış. Kontrolcülerini de kendisi yapmış. Ufaltmış ve USB üzerinden çalışıyor. İşte kasetlerini de küçükleştirmiş. Küçük SD kartuşlar falan. Hepsinin şeyini 3D printer'dan yazmış. Ve kasetlerin birebir aynısının küçüğünü yapmış. Çok şirinler şöyle küçük
bomba
küçük.
Ya.
Mario'yu takıyor falan içine böyle. İçerisine takıp çalıştırıyor falan böyle. Yani aslında tam olarak olması gereken oydu. Bu da kendisi için yapmış ama satışa çıkar mı bilmiyorum.
Bu arada şunu söyleyeyim, yani Sega Mega Drive, bende Sega Genesis vardı. Bunun bir öncesi oluyor herhalde, değil mi? Mega Drive 2 asıl onların en gelişmiş konsolu. İşte kartuş alıp oynuyorduk. Yaprak Elektronik vardı Bostancı'da. Giderdik orada kartuş değiştirirdik kaset falan. Bir iki tane oluyor. Öğrenci adamsın zaten, öyle çok fazla değil. Değiştirme parası veremiyordum. Bırak kartuşu satın almayalım.
Tabii bazen. Bir tane alıyorsun, onu değiştire oynuyorsun. Tabii.
Yani ne oyunlar oynamıştım ya. Benim için Samurai Shodown mesela, o zaman International Superstar Soccer vardı şey gibi. Bu Pro Evolution Soccer'ın aslında atası International. Onu oynardık falan. Böyle çok keyifliydi ya. Yani o dönemde çok özlüyorum. Evet. O makinede bir NBA Live oynamışlığım var benim. Grafikten efendim inanamıyordum. O zaman PC'nin çok ötesindeydi tabii. Konsol dediğimiz olay PC ile yarışamıyordu. Şimdi bakmayın siz, PC Master Race falan diyoruz hani. Asıl uzaya o çıkıyor, gerisi onu takip ediyor. Yoksa eskiden bir oyun konsolu çıktığında PC onun 10 nesil gerisinden gelirdi grafiksel ve güç olarak.
Evet. Orada şey falan hatırlıyorum ya. Vitrinlerde işte adamlar oyunları dizerlerdi, kasetleri. Senin de çok fazla bilgin olmazdı falan böyle. Resimlerine bakarak seçerdin.
İğrençmiş ama resmine bakarak seçtiyse zaten çarpılıyordun. Öyle bir şey vardı ya.
Bir de deneme hakkın vardı hani bizimkinde en azından. Mesela şunu ilginç buldum diyorsun, şuna bir bakalım diyorsun. Adam takıyor oradan.
Ha, o iyiymiş
biraz
yalnız.
Oyuna bakıyordun falan böyle. Bir
seninki müthişmiş abi.
Yok beğenmedim diyorsun. Çıkartıyorsun, başka bir tane daha denettiriyorsun. Ama artık üçüncüde falan alman lazım yani. He, alacak sende. Ama değiştirme olayı falan devam ederdi yani. Çünkü kasede hakikaten de paran yetmezdi. Ya da
kendi... Üç değişimde bir tane bedava var mıydı sizde? Bizde vardı mesela.
Yok bizde yoktu galiba. Anca biz işte arkadaş çevresinde falan değiştirdik. Mesela Gol 3 falan vardı bizim nesli.
Ya ben o zamanlar bir de adada oturuyordum arkadaşlar. Bostancı'ya gemiyle gel git, vakit kaybı yani. En ufak bir hatanda geri gelmen gitmen 2 saat 2,5 saat zaten.
Bir de onun parası da var tabii, yol parası çocukken.
Ya öyle. Şey, ama çocukken öğrenci de şey vardı adada. Biz paso çıkartıyorduk. He. Yani zaten geçiyorsun yani şakır şakır.
Gerçi şimdiki para oyuncular da DH formlarına falan baktığın zaman adamlar mesela bir tane oyun alıyorlar. Onu değiştire değiştire.
Kendilerine de değiştiriyorlar ya. Ben onu çok seviyorum. Kendi bizim formlarımızda grup kurup aralarında böyle güven ilişkisi içinde oyun değiştiren, takaslayan çok
insan. Veya yine mekanlar da bunu sağlayabiliyor. Evet, belli doğru. Ücretlerden. Yani yeni çıkan bir oyun mesela. Çok uzun oluyor. Var. Üzerine 20 TL verip değiştiriyorsun gibi bir sistem işliyor. Hala devam ediyormuş demek ki insanların hala. Çünkü oyun fiyatları yüksek olduğundan.
Oyun fiyatları yüksek. Bir de şöyle bir gerçek var. Ben birçok oyunu dijital kopya aldım. Çünkü ben şeyi seviyorum açıkçası. Konsolun yanına git, DVD'yi tak, çalışsın falan, nefret ettiğim bir şey. Çok vakit alıyor. Bazen oynamak istiyorsun oyunu, ya kim bilir CD'si nerede diye. Oynamaktan vazgeçtiğim oluyor benim yani, üşenip. Dijital olunca çıtır çıtır menüden seçiyorsun, çalışıyor yani. Çağımıza uygun hali o aslında. Ama işin kötüsü, mesela Watch Dogs'u aldım. Şey ondan sonra yine Middle Earth Shadow of Mordor için de öyle. Aldım, oyunlar bitti. Abi orada duruyorlar, hiçbir işime yaramıyor. Ne satabiliyorum? Yarı fiyatına satayım, üçte bir fiyatına satayım, gitsin. Bir daha açıp oynamıyorum zaten. Öyle kaldılar yani. Keşke o zaman diyorum DVD'lerini alsaymışım. Zaten dijital kopyasına da aynı parayı verdim. Yani gerçekten yine gerçek o elinde fiziksel tuttuğun şeyin değeri hala daha fazla genel olarak günümüzde. Xiaomi ile devam edelim. Ucuz telefonların firması. Bir sürü şey de üretiyor şimdi. Prizlerden bilmem neye kadar. Dizüstü işlerini de el attılar arkadaşlar. 750 dolarlık ve daha aşağısında 525 dolarlık iki tane MacBook Air'a rakip dizüstü bilgisayar tanıttılar. Bunlardan bir tanesi de oyun oynayabilirsiniz dediler ama 13.3 inçlik versiyonda Core i5-6200U var. Kötü bir işlemci değil. İşinizi görür ama 1 GB GDDR5 Nvidia GeForce 940 MX ekran kartıyla geliyor. Bununla oyun boyun çok zor.
Dota çalıştırmışlar. 60 FPS'de Dota'yı çalıştırıyor demişti.
Yani giriş seviyesi oyun makinesi işte. Yani oyun makinesi demek çok yanlış olur yani. Giriş seviyesi oynarsın. 940 kötü bir kart değil ama bence oyun dediğin an 960'dan başlaman lazım eğer dürüstsen kullanıcıya karşı. Bunun haricinde 8 GB DDR4 bellek, 256 GB PCI Express SSD var. 9 saat pil ömrüyle beraber Type-C formunda USB girişlerine de sahip. 750 dolarlık fiyat gerçekten çok güzel olmuş. 12.5 inçlik 525 dolarlık makinede ise Intel Core M3 var. Ve 4 GB bellek 128 GB SSD koyulmuş. 11.5 saatte pil ömründen bahsediliyor. Yine USB Type-C formundan şarj oluyor bir porttan. Yani yine yapacaklarını yapmışlar. Üzücü taraf şu, telefonda bir şekilde alıyorsunuz, Türkçe yorum atıyorsunuz vesaire de Türkçe klavye olmadığı zaman çok zor oluyor makinede. Özellikle hani yapıştırıyorsun filan, iyice şekli şemali kayıyor. Ama belki de bu fiyatlar için değer. Çünkü makinelerin genel olarak fiziksel görünüşleri de oldukça keyifli.
Powerbankleri falan da iyi diyorlar onların ya bayağı.
Powerbanklerin de çok fazla satın alan var forumumuzda. Bayağı iyi kullanıcılar da memnun kullananlar gördüğüm
adamlar
kadarıyla.
Eğer laptopun belli bir süreden sonra, bir yıldan sonra falan tuşları falan erimeye başlamıyorsa.
Yok canım, bunlar Çinli derken öyle Çinlilerden değiller. Fena olmayacağını düşünüyorum. Keşke gelse de test etsek. Son haberimse Mars'a gitmeyle ilgili Mars'a gitmenin maliyeti ne kadar diye bir hesap çıkartmışlar. Biliyorsunuz SpaceX'in bu konuda çalışmaları var ve Red Dragon projesiyle beraber Mars'a insan götürmeyi hedefliyorlar. Gidecek ama gelmeyecek falan çok konuşuldu.
Gidip orada patates ekecek.
Bu projenin maliyetinin 320 milyon dolar olduğu, NASA'nın da 32 milyon dolarlık bir yatırım yaptığı konuşuluyor bu projeye. Ama NASA açıklama yapmış, demiş ki biz bu projeye yatırım yaptık ama direkt olarak şirket 32 milyon dolar aktarmadık. Araştırmada yer alan bilim adamlarına biz bu parayı verdik demiş. Mesela çok güzel bir yol değil mi o?
Evet.
Yani düşünsene bir şirket var. Mesela bizim aslında TÜBİTAK veya benzeri şirketler de bunu yapabilirler. Kurumlar da bunu yapabilirler. Şirkete destek veriyorlar ya. Yazılım geliştirme desteği. Arkadaş tamam ben sana destek vereceğim. Ama ben parayı sana vermeyeceğim. Aldığın elemanın maaşını ben ödeyeceğim dese. Adamla da sürekli irtibat halinde olsa. O da bence olayın birazcık daha temiz, birazcık daha dürüst gitmesinde faydalı olabilir.
Evet, güzel bir taktik ya. Yediği içtiği bizden. Akbil, evet. Full akbili de bizden.
Araştırmacıyı çalıştır. Hem böylece mühendise veya bilim adamına da bir şey bulursun. İstihdam da sağlarsın. Adamlar tek başlarına geliştirmek yerine istihdam yaratıp öyle geliştirmeye de gidebilirler bazı projeleri. Evet, en azından yüksek miktarda para aktarılacağı zaman.
Zaten SpaceX'in de buna çok fazla ihtiyacı yok ya. Hani öyle bir destek olmasa bile. Hani burada aslında biraz daha NASA kısmı biraz muhtaç durumda. Çünkü NASA bildiğiniz üzere Amerikan hükümetinin bir kurumu ve Amerikan hükümetinin ona ayırdığı bütçeyle çalışmak zorunda. Adamlar tabii ki de çok istiyorlar. Uzaya açılalım, yeni teleskoplar yapalım, Mars'a gidelim, Jüpiter'e tekrar bir şeyler gönderelim falan diye ama bütçeleri kısıtlı. O yüzden evet. Belli bir marketing, işte pazarlamayla halk üzerinde bir şeyler uyandırmaya çalışıyorlar. İşte en son Mars'ta filminde bunu görmüştük mesela. Onunla NASA ile beraber bayağı ortak çalışmışlardı. Evet. Ve SpaceX'e baktığın zaman ise adamlar zaten Tesla'dan parayı çatır kırmışlar. İleride evet. Enerji üzerinden zaten daha fazla parayı kırmaya devam edecekler. Bütçeleri konusunda hiçbir sıkıntıları yok. Hatta yeni başlamalarına rağmen 2009'da falan başlamışlardı galiba. NASA'yı falan geçtiler yani roket teknolojilerinde falan.
Ya şöyle bir şey söylüyorlar Gökhan. Uzay araştırmalarında arkadaşlar bu tip uzay şirketlerinin, uzaya açılan şirketlerin en büyük hedefi uzay madenciliği. Ve herhangi bir şekilde bir asteroitte dünyadaki bu çok değerli sayılan maddelerin dünyadaki rezervlerinin 10 katı 20 katı rezerv bulunduğu konuşuluyor. Yani dünyadaki toplam tabii. Rezervden bahsediyoruz. İşte bu platindi veya benzerdi hani çok kıymetli metallerden. Adam diyor ki ya ben 100 milyon dolar 200 milyon dolar harcayayım hadi 1 milyar dolar harcayayım. Gidip zaten bir tane asteroit yakalayıp getirsem 30 milyar dolar. Türkiye dünyadaki bedeli. Onu da yavaş yavaş yerim piyasaya değeri düşmeden.
Bizde altın, elmas mesela belki orada standart bir kaynak. Evet. Her tarafında bir çok miktarda bulunuyor.
Aynen.
Yani öyle bir getirisi var. Belki de hatta uzaylılarla falan da karşılaşabilir.
Ya işin yani. Kötüsü ne biliyor musun? Şimdi Amerika diyor ki NASA biz açığız. Hani işte robotun orada gördüklerini sizle paylaşıyoruz falan. Topraktan su çıktı diyor, bilmem ne çıktı diyor ama belki de altın çıkıyor, elmas çıkıyor dediğin gibi. Başka şeyler çıkıyor. Belki uzaylı oradan el sallıyor. Onları senden paylaşacak diye bir şey.
Zaten NASA onu duyurduğunda ondan daha bir sene önce adam kendi teleskopuyla benzer şeyleri paylaşmış, tamam mı? Adam ortaya koymuş. İşte bakın şurada şöyle şöyle izler var. Bence Mars'ta su var demiş ama kimse iplememiş.
Evet değil mi? Doğru.
Ondan 1-2 sene sonra NASA artık açıklama şeyi duymuş.
Var işte. İhtiyacı
suyu da bulduk size evet. Falan diye. Önemli bir açıklama yapacağız deyip. Tabii ki de geriden geliyoruz yani bilgileri takip
ediyoruz. Ne yazık ki insan olarak evet.
Bende de kısa kısa haberler var. Hemen onların üzerinden geçelim. Kojima bildiğiniz üzere yeni bir stüdyo kurmuştu arkadaşlar ve San Diego Comic Con'da yeni logolarıyla ilgili kısa bir video yayınladılar.
Maskotlarının bir videosu.
Ludens, evet, Ludens ismindeki maskotların videosunu yayınladılar. Yine yaratıcı kafalardan gelen bir video olduğunu görüyorsunuz burada. Tabii ki burada tekrardan belirtmekte fayda var. Sürekli Ludens ön plana çıkartılıyor ama bu Kojima Productions'ın sadece maskotu arkadaşlar. Herhangi bir oyununda bir karakter olarak bulunmayacak veya oyunlarla ilgili bir hikaye kesişmesi gibi bir durum yok. Sadece maskotları ve şık bir video yapmışlar diyebiliriz video üzerinde. Bunun dışında No Man's Sky'da geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 10 Ağustos tarihinde çıkışını yapacak PlayStation 4 ve PC için. PlayStation 4 kullanıcılarını sevindirecek bir haber geldi No Man's Sky'dan. Twitter üzerinden yapılan duyuruyla birlikte oyunu oynayabilmek için biliyorsunuz ki PlayStation Plus gerekiyor normalde online oyunlara katılabilmek için. Ama No Man's Sky'da böyle bir gereksinim olmayacağı
duyuruldu. Çok güzel bir gelişme bu.
Evet, No Man's Sky oynamak istiyorsanız ve PlayStation Plus'ınız da yoksa ki PlayStation Plus'a zaten bu ay çıkan oyunlara baktığımızda pek de fazla avantajlı olmadığını söyleyebiliriz. En azından bu ay için. Geçtiğimiz aylarda biraz daha iyiydi ama.
Ya PlayStation 4'e çıkan oyunlar cep telefonundan hallice oluyor. PlayStation Plus'ın ben bir işe yaradığını görmedim gerçekten.
Bu ay içerisinde mesela duyuruldu arkadaşlar. Ağustos oyunlarına baktığımızda PlayStation 4 için Rebel Galaxy, Tricky Towers ve Ultratron. PlayStation 3 için Retrograde, Ultratron tekrardan ve Yakuza 5 duyuruldu. PlayStation Vita için de Patapon 3 de yine Ultratron PlayStation Vita versiyonu duyurulmuş. Hani çok da fazla bir şey yok açıkçası oynayabileceğiniz ufak tarzdaki oyunlar dışında. Bu da böylece son haberimizdi Mesut.
Evet, yine bir ikisi birinden sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli bir program olmuştur. Bir sonrakinde görüşmek üzere, hoşça kalın.
Görüşmek üzere.